Virginia Hamilton, biyografi. Paul Robeson, otobiyografi. Pencere Yayınları 1. baskı, Temmuz 2007. Türkçe'ye çevirenler: Virginia Hamilton, biyografi. Özge Duruk. Paul Robeson, otobiyografi. Hülya Civelek. Bu kitap 334 sayfadır. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 12 Mart 2010. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Paul Robeson bir atlet, akademisyen, şarkıcı ve aktördü. Kendisi ve tüm insanlar için eşitlik istedi ve bunu savunmaktan da asla korkmadı. Robeson'un doğduğu yıllarda 1898, siyahlar için Amerika'nın herhangi bir yerinde herhangi bir haktan bahsetmek mümkün değildi. Ve Paul henüz okul yıllarındayken bir şeyler yapmaya karar vermişti, yaptı da. Kolejde okudu, bir avukat oldu ve daha sonra yüzünü tiyatroya döndü. 1920'lerin sonlarına gelindiğinde iyi tanınan bir aktör ve şarkıcı olmuştu. 1930'lar ve 40'larda popülaritesinin doruk noktasındaydı ve tüm dünya tarafından seviliyordu. Birkaç yıl sonra ise ülkesi onu reddetti. Politik fikirleri uymuyordu ve kariyeri darbe aldı. Ne olursa olsun bugün milyonlarca insan hümanist ve politik eylemci Paul Robeson'ı sevmeye ve alkışlamaya devam ediyor. Virginia Hamilton'ın biyografisini ve Paul Robeson'ın otobiyografisini ayrı ayrı basmak yerine ikisi de aynı insanı anlattığı için tek kitapta toplamanın ve önce biyografi sonra otobiyografi olmasının daha doğru olacağını düşünüp böyle yayınladık. Nazım'ın kartal kanatlı kanaryası, inci dişli zenci kardeşi Paul Robeson. M. Halim Spatar. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde savaştaki onca ölüme, acıya ve yıkıma karşın sömürüsüz ve özgür bir dünyada barış içinde kardeşçe yaşanacağı umudu insanların yüreklerini doldurmuştu. Sömürge ve yarı sömürge ülkelerde ulusal bağımsızlık ve kurtuluş hareketleri başlıyor. O güne kadar adları duyulmamış yeni yeni etnik topluluklar ve uluslar kendilerini duyurmaya başlıyor, bütün dünya üzerinde yeni bir kültür meyvelerini vermeye koyuluyordu. Savaşın kara bulutları dağılmış, ölüler gömülmüş, acılar bal eğlenmiş, herkes yarının daha iyi olması için kollarını sıvamış, elinden geleni ortaya koymaya çalışıyordu. Oysa savaşta en az kayıp veren, savaş sırasında kentleri, fabrikaları ve ekonomisi en ufak bir zarar görmeyen ABD kapitalizmi savaştan dünyanın efendisi olarak çıkmış, kapitalizmin eski patronu Büyük Britanya İmparatorluğu'nun tahtına oturmuştu. 2 yıl geçmeden dünya yeni bir bölünmenin içine sokuldu. İnanılmaz kampanyaların ve kışkırtmaların, büyük hata ve aymazlıkların ardından yeni bir savaşın eşiğinde olduğumuzu insanların bir an olsun aklından çıkmasına olanak vermeyen neredeyse 50 yıllık bir soğuk savaş yaşandı. ABD komünizm karşıtı politikasını en başından dünya çapında olduğu kadar ülke içinde de uygulamaya sokmuştu. 1938'de kurulmuş olan Amerika karşıtı etkinlikleri soruşturma komitesi Soğuk Savaş'la birlikte Amerikan aydınlarına karşı bir sindirme siyasetini başlattı. Aralarında Bertolt Brecht, John Howard Lawson, Albert Maltz, Ring Lardner, Junior Arthur Miller ve Lillian Hellman gibi pek çok şair, yazar ve edebiyatçı, besteci Hans Eisler, Pete Seeger gibi müzikçiler, Willard Ufaus gibi din adamları, Ronald Reagan, Adolf Menjou, Gary Cooper, Robert Taylor gibi önde gelen ünlü Hollywood yıldızları, Elia Kazan gibi pek çok ünlü kişi komite karşısında sorgudan geçirildi. Komite karşısına çıkanların pek çoğu jönler ve rejisörler kişilik onuruna yaraşmayacak bir tutum sergilemişlerdi. Buna karşılık komitenin karşısında başı dik olanlar ve asıl suçlanması gerekenlerin komite üyeleri ve arkasındaki güçler olduğunu söyleyen az sayıdaki insan yaşamlarının sonuna kadar yollarından şaşmadılar. Komite karşısında kraldan fazla kral taraftarı olanlardan Ronald Reagan, cici delikanlılıktan daha sonraki dönemde dünyanın tek efendisi olan ABD'nin başkanı olarak layık olduğu yeri aldı. Görevi sona erdikten sonraki dönemde gitgide unutularak ansiklopedi sayfalarındaki donuk yerini boyladı. Siyah şarkıcı, tiyatro ve film oyuncusu, ırkçılığın düşmanı, Dünya Barış Hareketi'nin insan kardeşliğinin büyük insanı Paul Robeson da 12 Haziran 1956'da Amerika karşıtı etkinlikleri soruşturma komitesinin karşısına çıkarıldı. Ülke içinde ve dışında konserler vermiş, filmleri oynamış ve insan kardeşliğini savunmuş olan Robeson'ın plakları raflardan kaldırılmış, plak listelerinden çıkarılmış, konserleri yaptırılmamış ve pasaportuna el konularak yurt dışına çıkışı engellenmişti. Paul Robeson, komitede başkanın her sorusuna "Anayasayı hatırlatıyorum" yanıtıyla karşılık vermişti. Sorgusunun bir yerinde şöyle söylemişti. Anayasayı hatırlatıyorum. Bugün niye burada bulunduğumu siz de biliyorsunuz. Afrika'daki sömürge halklarının bağımsızlığı uğruna savaştığım için pasaport verilmiyor bana. Afrika'da bağımsızlık savaşı verenlerin arasında onurlu bir adım var. Bugün burada bulunmamın bir başka nedeni yurt dışında yaptığım konuşmalar. Evet, bu ülkede zenci halka edilen zulmü, haksızlığı dışarıda da dile getirdim. Bandung konferansına bir bildiri yolladım. Bu gibi çalışmalarda bulundum, onun için karşınızdayım. Komünist olduğum için yargılanmıyorum aslında. Kendi halkımın hakları uğruna savaştığım için yargılanıyorum. Annem de sizin gibi Pensilvanya'da doğmuştu Mr. Walter. Atalarım Delaware'i geçen Washington'ın askerlerine ekmek pişirmişlerdi. Babam bir köleydi. Ben kendi halkımın bu ülkede haklarına kavuşmasını istediğim için buradayım. Zenciler de gerçek birer yurttaş olarak kabul edilsin istiyorum. Zenciler yurttaşlık haklarından yoksun kılınmışlar. Alabama'da da, Washington'da da. Onun için karşınızdayım. Kendi halkının hakları uğruna, işçilerin hakları uğruna ağzını açan, yiğitçe direnen, savaşan bütün zencileri susturmak istiyorsunuz. Çelik işçilerine grev sözcülüğü ettiğim için buradayım bugün. Robson Plantasyonu. 1845'te Kuzey Carolina'daki Martin ilinde ileri gelen beyaz köle sahiplerinden Robson'ların Crossroad Township'teki plantasyonunda siyah köle Benjamin ile karısı Sabra'nın bir oğulları oldu. Adını William Drew koydular. Benjamin'in ataları Nijerya'nın İbo'larına kadar uzanıyordu. Oysa kölelerin soyadları olmazdı. Plantasyon sahibinin malıydılar. Ya onun ya da plantasyonunun adıyla çağrılırlardı. Küçük köle William Drew Robson'ın büyüdükçe içinde kölelikten kurtulmak, özgür olmak özlemi uyandı. Bazı gezginci rahipler gizlice gelerek kölelerin özgür olduğu toprakları anlatan köleler içindeki bu kıvılcımı ateşliyor, ona özgür olmak, öğrenmek, kendi halkına ve tüm insanlara yararlı biri olma esinini veriyorlardı. Dönem ABD'de kölelik düzeniyle kapitalizmin hesaplaşma günleriydi. ABD'li kölelik karşıtı siyah kadın eylemci, halkının musası Harriet Tubman'ın örgütlediği Underground Railroad, Yeraltı Hattı adlı gizli örgüt, güneyli köleleri kuzeye kaçırıyordu. Bütün ülkede kölelik karşıtı rüzgarlar esiyordu. 1860'ta 15 yaşındayken artık delikanlılığa yaklaşan William Drew plantasyondan kaçtı. Maryland sınırından Pensilvanya'ya geçti. Amerikan İç Savaşı'na Lincoln'un Kuzey Birlik Ordusu'nda işçi yer olarak çalıştı. Bu arada iki kez annesini görmek için gizlice Kuzey Carolina'ya döndü. İç Savaş bitince ne yapıp etti? İlk öğrenimini tamamlamayı başardı. Ardından ırgatlık ederek biriktirdiği parayla siyahların gittiği Lincoln Üniversitesi'nde din öğrenimini gördü. Üniversiteyi bitirerek rahiplik derecesi aldı. William Drew, Lincoln'de okurken öğretmenlik yapan inançlı ama özgür düşünceli, güçlü bir kişiliğe sahip bir Quaker olan Maria Louisa Bastille ile tanışarak evlendi. Maria, ailesinin soy ağacını 1608'e Afrika Bantularına kadar sürebiliyordu. Ailesinden pek çok kişi Delaware yerlileri ile ve İngiliz Quaker'ları ile ırklarının dışında evlilikler yapmışlardı. Ataları arasında önemli siyah önderler ve Amerikan İç Savaşı'nda güneyden kuzeye siyah köleleri kaçırarak özgür kılan ünlü yeraltı hattı gizli örgütünün seçkin kişilerinden biri de vardı. William Drew ile Maria Louisa Bastille'in 7 çocukları doğdu. Bunlardan 5'i yaşadı. En büyük ağabey William Drew Jr. sonraları Washington DC'de hekimlik yaptı. 1925'te daha genç sayılacak bir yaşta öldü. Paul Robson'ın dediğine göre ailenin en parlak ve ona nasıl çalışılacağını öğreten kişisiydi. İkinci kardeş Mary ablaydı. O da annesi gibi öğretmenliği seçti. Üçüncü kardeş Benjamin babasının yolundan giderek rahip oldu. Dördüncü kardeş küçük ağabey Reeve heyecanlı ateşli bir gençti. Reed diye çağırırlardı onu. Ailenin en kavgacı kişisiydi. Irkçı kışkırtmalara şiddetle karşılık verirdi. Küçük kardeşine çoğu zaman sakın onların sözlerine kanma, başını hep dik tut, hiçbir zaman diz çökeyim deme derdi. Paul Leroy Robson ailenin en küçüğüydü. Paul doğduğunda babası 53, annesi 45 yaşındaydı. Paul Robson kitabının ilk cümlesine, "Çocukluğumun en büyük onur kaynağı babamdı. Dünyada hiç kimseyi onun kadar sevmedim. Ben doğmadan yıllarca önce aralarında saygın bir büyük olarak yer aldığı halkı da öyle. Ve beyazlar da, hatta Demokrat Princeton'ın en kibirli aristokratları bile ona saygı göstermeye zorunlu hissediyorlardı kendilerini. Robson yaşamı boyunca benimsediği pek çok değeri, karşılaştığı çok büyük zorlukları dayanışma ve sevgiyle aşan bu sımsıcak aile ortamı içinde benimsedi. 1901'de aile büyük bir felaketle karşılaştı. Babası girmek için son derece zorlu bir uğraş verdiği kiliseden bir iftira sonucu ayrılmak zorunda kalınca aile dara düştü. Ardından büyük bir acı daha gelip çattı. Mary Louisa'nın sağlığı iyice bozulmuş ve gözleri iyice zayıflamıştı. 1904'te Paul henüz 5 yaşındayken annesi korkunç bir kaza geçirdi. Soğuk bir günde uzun etekliğinin üzerine sobadan düşen korun farkına varmadı. Elbisesi tutuştu ve Maria Louisa feci halde yandı. Birkaç gün korkunç acılar içinde can çekişerek öldü. Maria Bastil'in ölümünden sonra bütün yoksulluk ve sıkıntıya rağmen çocuklarına tam bir baba şefkati ve sorumluluğuyla kol kanat gerdi. Somerville'de papazlık görevi bulunca aile oraya taşındı. Paul okula burada gitti. Bir taraftan bedence çok iyi gelişirken derslerde de büyük başarı gösteriyordu. Okulun en uzun boylusu ve sınıfının da birincisiydi. 1911'de Somerville Lisesi'ne girdi. Beyaz çocukların bir türlü karşılık veremeyeceği ırkçı kışkırtmalarına karşın eğitimini sürdürdü. Bir yandan da lisenin sahne sanatları öğretmeni delikanlıya büyük ilgi gösterdi. Lisede temsil edilecek Otello oyununun başrolüne Paul'ü özel olarak hazırladı. Böylece Paul sahne alanındaki yeteneğinin bilincine vardı. Rogers Üniversitesi'nin bursunu kazanan Robson burada hem derslerde hem de daha başka alanlarda kendini gösterdi. Bir yandan üniversite kulübünde düzenli olarak şarkı söylüyor, bir yandan başarılı bir atlet ve futbolcu olarak yetişiyordu. 1917'de ve 1918'de ABD futbol milli takımına seçildi. Amerikan futbolunda gerçekten bir kariyer yapabileceği söyleniyordu. Ülke çapında yıldız bir futbolcu olarak tanındı. Babasını 1918'de kaybeden Paul, Haziran 1919'da üniversiteyi en yüksek başarı derecesi olan Phi Beta Kappa ile bitirdi. 1920'de Columbia Üniversitesi'ne giderek hukuk bölümüne yazıldı. En başarılı üniversite öğrencisi olarak mezuniyet töreni konuşmasını yapma onuru ona tanındı. Essi ya da Eslanda Cardozo Goody. Bu sıralarda bir maç sırasında kalça kası yaralandı ve önemli bir ameliyat geçirmek üzere yattığı hastanede patoloji laborantı olarak çalışan genç bir siyah kızla Eslanda Goody ile tanıştı. Yakın bir ilişki kurdu. Sonunda 17 Ağustos 1921'de evlendiler. Essie'nin ırk bakımından melez, seçkin bir aile geçmişi vardı. Büyük dedesi Isaac Nunez Cardozo, Amerika'ya 18. yüzyıl sonlarında göç etmiş oldukça varlıklı bir İspanyol Yahudi ailesinden geliyordu. Güney Carolina'nın siyah kanı taşıyan bir köle kızına aşık olmuş, eyalet yasalarına karşın bir yolunu bularak bu kızla evlenmişti. Bu birleşmeden doğan çocuklardan biri olan Franz Cardozo, Glasgow Üniversitesi'ni bitirerek rahip olmuş, iç savaştan sonra Charleston'da siyahlar için bir okul kurmuştu. Franz'ın kızı Essie'nin annesi, babasının düşüncelerini paylaşan okumuş, yazmış, açık tenli ve mücadeleci bir kadındı. Onun da adı Eslanda idi. Ailenin çocuklarından birine Eslanda adının konması aile geleneğiydi. Essie'nin babası ölünce anne, bütün ailenin geçim yükünü omuzlayarak sonunda iş alanında başarılı olarak Chicago'da ünlü bir güzellik merkezi kurdu. Essie yüksek öğrenimini Chicago'da yaptı. Kimya diploması alarak Presbyterian Hastanesi'nde patoloji laboratuvarında çalışmaya başladı. Paul ile evlendikten sonra her biri kendi kariyerini sürdürdü. Paul hala Columbia Üniversitesi'nde hukuk öğrenimini görüyor, öğrenim giderlerini hiç de iç açıcı olmayan işlere girerek, profesyonel futbol oynayarak ve çeşitli koro topluluklarında şarkı söyleyerek karşılıyordu. Oyunculuğu 1920'de Harlem Genç Kadın Hristiyanlar Birliği'nce YMCA sahnelenen Richley Torrance'ın Simon the Cyrenian adlı oyunundaki önemli rolüyle oyunculuk alanındaki ilk önemli başarısını kazandı. 1922'de Broadway'de sahnelenen Tabu oyununun başrolünü oynama önerisini Essie'nin cesaretlendirmesiyle kabul ederek profesyonel oyunculuğa ilk adımını attı. İngiliz kadın oyuncu Mrs. Patrick Campbell'ın karşısında çok başarılı bir oyun sergiledi. 1924'te Province Tank topluluğuna katıldı. Arkadaşı Evgeny O'Neill'in All God's Children Got Wings, Tanrı'nın Tüm Çocukları Kanatlandı oyununda oynadı. Eugene O'Neill'in The Emperor Jones, İmparator Jones oyununda başrolü oynayacak kişinin seçilmesi için yapılan sınavı kazandı. Oyunun bir yerinde ıslık çalması gerekiyordu. Oysa ilk sahneye çıktığı gece heyecandan ağzı kuruduğu için bu ıslığı çalamadı. Ertesi oyunda da bu berbat durumun tekrar başına gelmemesi için ıslık çalmak yerine bir siyah spiritüeli söyledi. Sesi seyircilerin çok hoşuna gitti ve uzun uzun alkışlandı. Eleştirilerini hiç sakınmayan, zehir zemberek yazılarıyla ünlenen tiyatro eleştirmeni George Nutton bile oyunundan söz ederken şöyle yazmıştı. Sahne deneyimi görece az olan, dişe dokunur bir tiyatro eğitimi bulunmayan Paul Robson, benim bugüne kadar profesyonel tiyatrolarda seyrettiğim, oyunun başından sonuna en iyi konuşan, en etkileyici ve inandırıcı olan oyunculardan. İstediği etkiyi sırf sahne üzerinde doğal görünmekle kalmayarak, gerçekten doğal mı doğal olan araçlardan yararlanarak gerçekleştiriyor. İşini sesiyle, rolü canlandırışıyla, elleriyle ve oldukça biçimsiz iri gövdesiyle kotarıyor. Gene de ben onun bütün bunları nasıl yaptığını bildiğinden kuşku duyuyorum. Canlandırdığı rollerle birden yıldız oyuncular arasına katıldı. 1925'te New York'ta Greenwich Village Tiyatrosu'nda siyah spitürellerden oluşan bir konser verdi. Bu konser New York müzik eleştirmenlerinin çok büyük övgüleriyle karşılandı. Ardından da İmparator Johnson Londra temsilinde başrolü canlandırdı. Old Man River. Paul Robson'ın şarkıcılığı ve oyunculuk kariyeri daha çok rastlantı sonucu oldu. Delikanlılıklarında en büyük kardeş Washington DC'de kız kardeşleri öğretmen olduğu kentte bulunduğu için genellikle üç kardeş bir arada oluyorlardı. Rahip ağabeyi Benjamin C. Robson bunu şöyle anlatıyor. Ailece yemeğimizi bitirmiş, ortak yatak odamıza çekilmiştik. Boğucu bir gün geçirmiştik. Hava çok sıcaktı. Yerlerimize uzanmış dinleniyorduk. Bill bir iki şarkı söylememizi önerdi. Bill, Paul ve ben severek söylemeye başladık. Down by the Old Mill Stream, günün baladıydı. Onunla başladık söylemeye. Ardından tüm repertuarımızı dolaşmaya başladık. Turkey in the Straw'dan Silent Night'a kadar. Ancak ev kuzusu toplulukların dağarcığında bulunan minörleri geziyorduk. Paul, delikanlı coşkusuyla olanca sesiyle söylüyordu. Hepimiz o coşku içindeydik. Bütün bu hengame arasında Bill birden dur dedi. O notayı bir daha çıkar bakayım diye haykırdı. Paul biraz uğraşarak o notayı seslendirdi. Bill, bak Paul, sen bayağı şarkı söyleyebilirsin hani dedi. Gözünü seveyim, benimle dalga geçme. Bakıyorum benim müzik öğrenimim hafife alınıyor, ne yazık ki dedi. İyi müzik kulağa hoş gelen müziktir. Tıpkı iyi yemeğin insanın ağzına lezzetli gelmesi gibi. Sen şarkı söyleyebilirsin ama hadi rastlantı olmasın diye bu gece eve gelince yine bir deneyelim. Senin bize Annie Laurie'yi söylemeni istiyorum. Hoşuma giderse Robson Papaz Evi'nin ilk müzik diploması verilecektir kendilerine. Arsada yapacağımız basket maçıyla kurtarabildik yakamızı. Her güzel günü böyle bitirirdik bizler. Akşam eve dönünce çıkmamaya, akşamı evde geçirmeye razı olduk. Söylemesi tuhaf ama akşamlarımızın çoğu evde geçerdi. Bill isteğini yineledi. Müthiş inatçı bir belleği vardı onun. Hiçbir şeyi unutmazdı. Tatsızlık falan olmasın diye Paul onun gönlünü yapmalıydı. Paul söyledi, Bill can kulağıyla dinledi. Sonunda kararını açıkladı. Paul, şarkı söylemeyi bayağı kıvıracaksın. Paul bunu şaka olarak aldı, tabii ben de. Bizlere kalırsa Robson ailesinin en sonda gelen yeteneklerinden biriydi şarkı söylemek. Babamız kendine saklamıştı bir yeteneğin tümünü. Oysa bir takım olaylar sonunda Bill'in iddiasında hiç de yabana atılacak yanlar olmadığına Paul'ün de kafasını yatırdı. Emperor Jones çok beğenilince ertesi yıl Londra'da sahnelenmesine karar verildi. Eylül 1925'te Ambassador's Theatre sezonu bu oyunla açtı. Robson Londra'da oturmaya karar verdi ve seyirci tarafından çok iyi karşılandı. Showboat ve heyecanla beklediği Otello 1930'da sahnelendi. Showboat müzikali Robson'ın sanat yaşamında bir dönüm noktası oluşturdu. Öyküsü şöyle. Müzikalleriyle ünlü Amerikalı besteci Jerome Kern, Edna Ferber'in Showboat adlı romanını bir solukta okuyarak bitirmiş, bir türlü elinden bırakamıyordu. Bu romandan bir müzikal yapma düşüncesi kafasına takılmıştı, başka bir şey düşünemiyordu. Yemek filan aklına gelmiyordu. Bazı dostlarının aracılığıyla Edna Ferber'e ulaştı, gerekli izdi kopardı. Hemen tiyatro yapımcısı, şarkı ve müzikal söz yazarı Oscar Hammerstein'i işe koşarak librettoyu yazdırdı. Librettoyu çok beğendi. Oturup büyük bir coşku ile yapıtı besteledi. Showboat'taki Old Man River, Hey Gidi Koca Irmak için nefis bir şarkı yazdı. Yazdı yazmasına da asıl sorun ondan sonra başladı. Bu şarkıyı söyleyecek birini bulmak çok zor. Hatta Kern için karabasan haline gelen bir sorun oldu çıktı. Nedeni de şarkının çok güzel olmasına karşın müzikalde bu şarkıyı söyleyen kişinin çok önemsiz bir rolünün bulunmasıydı. İşte tam bu sıralarda arkadaşı Alexander Woolcott, Kern'e Harlem'de oturan Robson adında son derece yetenekli ve kültürlü bir siyah delikanlı tanıdığını, bu delikanlıyı dinlemesinin iyi olacağını söyledi. Kern hemen bir taksiye atlayarak Harlem'in yolunu tuttu. Robson'ların oturduğu katın merdivenlerini ikişer ikişer çıkarak soluk soluğa Robson'ların kapısını çaldı. Kapı açılır açılmaz da ayak üzeri bir solukta meramını anlattı ve Robson'ı dinlemek istediğini söyledi. Çantasını açıp içinden el yazısı notayı çıkararak Robson'ı eline tutuşturdu. Odanın bir köşesinde duran eski püskü piyanonun başına geçti. Paul parçayı el yazısı notasından Old Man River'ı seslendirirken ona piyanoyla eşlik etti. Besteci kulaklarına inanamıyordu. Şimdiye kadar bu denli gür, bu denli güzel bir bas bariton ses dinlememişti. Parça sona erince heyecanla Robson'a döndü. ''Harika, şimdi benimle gelin.'' ''Sizi hemen libretto yazarı Oscar Hammerstein de dinlesin istiyorum.'' dedi. Paul karısı Essie'ye döndü, taksi için biraz para vermesini istedi. Karısı çıkarıp ona bir dolar uzattı. Paul, elinde amma sıkı hani, $2 olsun bari diye takıldı. Kern ile çıkıp gittiler. Hammerstein de Paul'ün sesine hayran kalınca Showboat'taki rolü Paul Robson'a verdiler. Showboat müzikalinin yapımı 2 yıl gecikti. Sonunda 1927'de açılış gecesi gelip çattı. Edna Ferber müzikalin tutulmayacağına öylesine inanıyordu ki açılışa gidecek gücü kendinde bulamıyordu. Oysa oyunda onun da rolü vardı ama son anda ister istemez tiyatronun yolunu tuttu. Robson Old Man River'ı söyler söylemez yer yerinden oynadı. Salon alkışlardan ve tezahürattan yıkılıyordu. Edna Ferber de kendinden geçmiş durumdaydı. Oyundaki rolünü unutmuş, alkıştan eldivenleri patlamış, kolları kopacak gibi olmuştu. Öbür oyuncular oyuna kaldıkları yerden devam etmeye çalıştılarsa da dudakları oynuyor ama kulakları sağır eden alkışlar, bravo sesleri ve tezahürat arasında sesleri duyulmuyordu. Susup beklediler. Seyirciler Robson, Robson diye tempo tutarak alkışlıyorlardı. Robson ister istemez aradan çıkıyor, sahne önüne geliyor, eğilerek seyircileri selamlıyor, alkışlar dinmek bilmediği için şarkıyı tekrarlıyordu. Bir türlü doymak bilmiyordu seyirci, aynı şey defalarca tekrarlandı. Robson bir anda herkesin en yakından bildiği, sevdiği bir yıldız oluvermişti. 1920'li yılların sonunda Birleşik Devletler ve Avrupa'da konser turnelerine çıktı ve 1930'da Londra'da Maurice Brown'un sahnelediği Otello oyununda Otello rolünü canlandırdı. 1932'de gene Londra'da O'Neill'in The Hare Ape'inde Kıllı Goril büyük başarı kazandı. Robson'ın sinema oyunculuğu hem Hollywood'da hem Britanya'da 30'lu yıllarda filizlenmeye başladı. İri cüssesi, oyunculuk yeteneği, doğal ve görkemli bas bariton sesi, İmparator Jones, Sanders of the River, Irmak Kumcuları, Song of Freedom, Özgürlük Şarkısı ve King Solomon Mines, Hazreti Süleyman'ın Hazineleri ve benzeri filmlerinde oynamasıyla sonuçlandı. O sıralarda siyahları horlayan ve aşağılayan, alaya alan rollerde çoğunlukla gene siyahlar oynatılıyordu. Robson, siyahlara ve her renkten insana saygı gösterilmesini ön koşul olarak öne sürüyordu. 1934'te Sanders of the River filmini çevirdiği sırada Büyük Sovyet sinema yönetmeni Sergei Eisenstein, Haitili devrimci Toussaint Louverture'un yaşamını konu alan filmin başrolünü önererek bu konuda görüşmelerde bulunmak üzere Robson'ı Moskova'ya çağırdı. Bu, Robson'ın yaşamını değiştiren bir gezi oldu. Robson'ları Moskova'ya gitmek için Berlin'de aktarma yapmaları gerekiyordu. Vagonlarının şimendifere bağlanmasını bekledikleri sırada Nazi SS'lerinin sürekli alay ve hakaretleriyle karşılaştılar. Robson'lar, ırkçı ön yargılar konusunda onca deneyimli olmalarına karşın bu denli aşağılayıcı muameleyle hiç karşılaşmamışlardı. Siyah oldukları için Nazilerin Robson'ların yüzlerine kustukları nefret öbürleriyle karşılaştırılamazdı. Buna karşılık Rusya'da bambaşka bir manzarayla karşılaştılar. Çok büyük bir kalabalık onları karşıladı. Adını haykırıyorlar, alkışlıyorlar, kulakları sağır eden bir gösteri sergiliyorlardı. Toussaint Louverture rolünü oynaması gerçekleşmediyse de halkın gösterdiği sıcak ilgi Robson'ı çok duygulandırdı ve üstünde kalıcı etkisi oldu. Bir zenci olarak benim için bunun ne demek olduğunu asla tasavvur edemezsiniz demişti. Politik ve toplumsal uyanışı ilk olarak bu olayla başladı. Sovyetlerde gördüğü şeylerden ırklar arasında bir ayrım yapılmadığı sonucuna vardı. Keskinleşen politik bilinci onun güçlü bir medeni haklar savunucusu olarak öne çıkmasına yol açtı. 1930'lardaki sol kanat eylemlerinin çoğuna katıldı. Pek çok yerde nazizm ve faşizm tehlikesine karşı uyarıcı konuşmalar yaptı. Irkçılığa olanca gücüyle savaş açtı. Avrupa'daki Yahudiler yararına konser turneleri düzenledi. İspanya İç Savaşı sırasında Cumhuriyetçileri desteklemek üzere İspanya'ya giderek konserler verdi. Tek çocuğu olan Paul Junior öğreniminin bir bölümünü Sovyetler Birliği'nde yaptı. 1939'da ABD'ye döndü. Halk arasında konserleriyle, doldurduğu plaklarla, sahne üzerindeki oyunlarıyla çok yaygın bir ün kazanmıştı. 1943'te Broadway'de başrolünü canlandırdığı Otello, Birleşik Devletler'de o güne kadar en uzun süre sahnelenen yapıt olarak rekor kırmıştı. 1940'larda İkinci Dünya Savaşı'nın ilk dönemlerinde Amerika'nın Nazilere karşı müttefikler safında savaşa girmesi için büyük çaba gösterdi. Daha sonra da özgürlük, eşitlik, ırklar arasında ayrımcılık gözetilmemesi uğrunda mücadele verdi ve işçi sınıfının yaşamını ilgilendiren eylemlere yöneldi. 1945'te şarkıcı ve oyuncu olarak ABD'de siyahların ilerlemesi için Ulusal Birliğin, NAACP, her yıl çeşitli alanlarda en çok başarılı olan siyahlara verdiği Spingarn madalyasını aldı. 1946'da Senato Alt Komitesi'nin önüne çıkarılarak yapılan sorgulamasında Komünist Partisi'ne üye olduğu yolundaki iddiaları reddetti. Robson, 1948 başkanlık seçimlerinde Truman yönetiminin SSCB karşısında benimsediği soğuk savaş politikasından rahatsızlık duyan, Roosevelt'in başkan yardımcısı Andrew Wallace'ın adayı olduğu sol eğilimli Progressist Parti'yi, ilerici parti, destekleyen solcular arasında yer aldı ve kampanyalarına katıldı. Katılanlar arasında büyük sinema sanatçısı Catherine Hepburn de vardı. Bu sırada Robson ünlü yazar 20 yıl önce İngiltere'de tanışmış olduğu George Bernard Shaw'a başvurarak kendilerini desteklemesini istemişti. George Bernard Shaw onu ünlü üslubuyla şöyle yanıtladı. Benim adımı ve ünümü kampanyanızda kullanırsanız bu size belki içinde 10 tanesi zenci olan 2000 oy kazandırır. Buna karşılık 2 milyon oy kaybettirir. Beni bu işe katmayın ve oylarının renginin ne olduğunu bildiğiniz bir avuç insana kur yapmaktan vazgeçin. Her keresinde cumhuriyetçilerin oylarını, piskoposluğun desteğini sağlamaya bakın. Hem siz hangi türden olursa büyük bir miting düzenlediğiniz zaman politikadan söz etmeyi filan bir yana bırakın. Olman River'ı söyleyin. 4 Eylül 1919'da New York eyaletinin Peekskill kasabasında bir barış mitingi yapılacağı, bu mitingde Paul Robson'ın kürsüde şarkılar söyleyeceği ilan edildi. Bunun üzerine ırkçılar ve gericiler eyalet güvenlik güçlerinin gözleri önünde bu mitinge ve konsere engel olmak üzere örgütlü ve kalabalık bir çete oluşturdular. Güvenlik çevreleri Robson'ın kürsüye çıkmamasını öğütlediler, Robson otomobilinde kaldı. Tam saat 2'de konser başladı. Sendika güvenlikçileri platformu doldurdu. Peter Seeger söyledi, piyanist Ray Love ve Leonid Hambro Bach ve Chopin çaldılar. Politik ya da başka türden hiçbir konuşma yapılmadı. Saat 4'te Robson, etrafında çember oluşturan Larry Brown ve 14 sendikacı ile birlikte kürsüye çıkarak konserine ünlü Let My People Go, Halkım Geçsin, siyah spiritüeli ile başladıktan sonra Olman River'a eklediği I Must Keep Fighting, Kavgamı Sürdürmeliyim dizesiyle kalabalığı coşturdu. Faşist ve gericilerin sonraki saldırılarında büyük olaylar çıktı. Mitinge katılan pek çok insan yaralandı ve tutuklandı. 4 Eylül 1949 olayı Amerikan solunun tarihinde Peekskill olarak yerini aldı. 1950'de Komünist Parti'ye üye olmadığı yolunda yeminli bir belge imzalamayı kabul etmedi. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından pasaportuna el konarak yurt dışına çıkması engellendi. Bundan sonra Paul Robson enikonu aforoz edilerek toplumdan dışlandı ve ABD içindeki etkinlikleri engellendi. Nazım Hikmet 1949'da hapishanede Robson'a ''Bize türkülerimizi söyletmiyorlar Robson, İnci Dişli Kardeşim, Kartal Kanatlı Kanaryam'' dizeleriyle seslendiği ünlü şiirini yazmış, Türkiye ve dünya çapında yürütülen ''Nazım Hikmet'i Kurtarınız'' kampanyası sırasında bu şiir, başka 10 şiiriyle birlikte Amerika'nın ünlü dergisi Masses and Mainstream'in Haziran 1949 sayısında yayımlanmıştı. Robson'a 1952 Stalin Barış Ödülü verildi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin yeminli ifade yasasını 1958'de yürürlükten kaldırması üzerine ancak 8 yıl sonra pasaport alarak yurt dışına çıkabildi. Avrupa'yı, İngiltere'yi, Doğu Avrupa ülkelerini dolaştı. İngiltere'de Galli madenciler tarafından büyük bir sevgi ve coşku ile karşılandı. Bir ara Sovyetler Birliği'ne yerleşmeyi aklından geçirdiyse de gözlemlediği bir takım gelişmeler ve Moskova'da öğrenim gören Afrikalı öğrencilere karşı takınılan tutum üzerine SSCB'den ayrılarak Doğu Almanya'ya geçti ve bir süre oraya yerleşti. 1963'te sağlığının bozulması üzerine yurduna döndü. Philadelphia'da köşesine çekildi. Halkın karşısına seyrek ve düzensiz aralarla çıkıyordu. Yaşamı boyunca en çok etkilendiği ve militan yanının büyük bölümünü kendisinden aldığı eşi Ezlanda'nın ölümü üzerine büsbütün içine kapandı. Felç geçirerek 23 Ocak 1976'da Philadelphia'da öldü. Cenaze töreni 27 Ocak 1976'da yapıldı. Cenaze töreninde oğlu Paul Jr. babasının şu sözünü anmıştı. Sanatçı ya özgürlük ya da kölelik uğrunda savaşmayı seçmelidir. Ben seçimimi yapmıştım. Başka seçeneğim yoktu. Robson tüm yaşamını Olmen River'daki yoksul, üstü başı dökülen, bir lokma ekmeğini didinerek kazanan, emekçi ile özdeşleştirilmiş, kişiliğini ve sanatını, yaşamını yalnızca siyahların değil, her ırk, her inanç ve her renkten yoksul ve ezilen insanların davasına adamış, yüzyılımızın her zaman hatırlanması gereken büyük insanıydı. Yaşam öyküsü Dimdik Ayaktayım 1958'de ve 1971'de yayımlandı. Ölümünün 20. yıl dönümünde Paul Robson'ın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. M. Halim Spatar. Cumhuriyet Dergi. 21 Ocak 1996. Sayı 513. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.